Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhaba.
Merhaba Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Epeydir görüşememiştik. Evet, bu DEM Parti'nin belge paylaşımından da gördüğümüz gibi karar kesinleşerek yürürlüğe girmiş. Bizim olanı geri aldık diyorlar. Yüksek Seçim Kurulu Abdullah Zeydan'ın seçilmesinin ardından İl Seçim Kurulu tarafından adaylığının iptali ve mazbatasının AKP adayına verilmesine yönelik çok itirazını gündemine almıştı. Ve iptal etti il kurulunun kararını, mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Son derece önce seçim sonuçlarının biraz olumlu karşılanmasından sonra bu şok etkisi ve öfke yaratmıştı. Ama dört bir taraftan büyük bir şeyle karşılandı, tepkiyle karşılandı ve şimdilik geri alınmış görünüyor. Ne olacak? Bir bunun ve bundan sonra Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir ekonomi politikası izleyeceğini düşündüğümüzü bir sorarak başlayalım istersen.
Evet, tabii Van'dan söz edecektim. Özellikle şimdi akıllardaki en büyük soru, bundan sonra Erdoğan nasıl bir yol izleyecek? Bu bağlamda bu Van'daki gelişmeler bence çok önemli. Önemli sinyaller veriyor. Onu o zaman değerlendireyim isterseniz. Gelince seçimlere tabii hiçbirimiz beklemiyorduk. Yani benim çevremde ben şahsen beklemiyordum böyle bir sonuç. Tamam, başarılı bir şey olabileceğini, en azından İstanbul'un kazanılacağını, Ankara zaten kesindi. Ama bütün Türkiye çapında büyük farklar attı CHP AKP'ye. Dolayısıyla mutluyuz açıkçası. Buna ihtiyacımız vardı. Önce onu itiraf edeyim. Ama tabii efori geçtikten sonra Cumhurbaşkanı biraz soğukkanlı bir analiz gerekiyor. Şimdi tabii nasıl bir siyasi manzara? Evet, yani kartlar yeniden karıştırıldı. Bu deyim çok kullanılıyor siyasette, kartlar. Ama istersen hızlı bir tabloya bakalım. Tabii ben şeyi tercih ediyorum, bir önceki seçim, yani milletvekili seçimi 2023, partilerin oy oranları neydi, şimdik ne oldu, onu çok kısaca bir özetleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi 25,4 oy almıştı 2023'te, yani bir yıl önce, şimdi 37,8. Muazzam bir artış ve CHP bu birinci parti yaptı. Şimdilik buna geleceğim. AKP neredeyse eşit. %35,6 oy almıştı milletvekili seçimlerinde. 35,5. Yeniden Refah Partisi 3. parti oldu. Bu da çok önemli. Birazdan değineceğim. 2,8 ile 6,2'ye çıktı. DEM 8,8. Şimdi 5,7. MHP %10'dan %5'e. İYİ Parti büyük bir çöküş, 9,7'den 3,8'e. Şimdi bu tabloyu yerel seçimde, ki bu oy dağılım tablosunun tabii ki kalıcı olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü burada büyük çapta, çünkü seçimin karakteri öyle, bu yerel seçimin. Malum özellikle başkanlık tek turlu. Kim birinci gelirse işte başkanlık ona veriliyor, öyle bir seçim. Dolayısıyla önemli miktarda tabii ki stratejik oy kullanıldı. Buna emanet oy da deniyor ama ben stratejik oy deyimini tercih ediyorum. Onun açısından bir hızla bir düzeltme yapalım isterseniz. Bir kere tabii nereden baksak demin bir 3 puanı CHP'ye gitti. Tabii Doğu Güneydoğu hariç, ama özellikle Batı'da, İstanbul'da özellikle DEM seçmeni ya da eski HDP seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdi. Bunu ben bizzat İstanbul'da da, yani şansım için de söyleyebilirim. Ben geçen seçimlerde HDP'ye vermiştim. Bu seçimde bütün şeyleri CHP'ye bastım. Bunu çevremdeki Kürt tanıdıklar, HDP'li Onlar da bunu çok açık belirtiyorlardı. Çok bilinçli bir seçmeni var demin siyaseten. O bir kere yani 3 puan en az tabii CHP'den düşmek lazım. İyi Parti'den de büyük ihtimalle, tabii ki CHP büyük ihtimalle değil kesin. İç Ege'deki büyük başarı, yani Muğla'da Denizli'yi alması, Muğla'da büyük fark, Kütahya, Afyon. Yani bu İyi Parti'nin çok önemli seçmenin olduğu, büyük miktarda olduğu bir bölge biliyoruz. Oradan tabii ciddi miktarda oradan da puan almış, seçmen almış. Yani uzun lafın kısası benim tahminim büyük bir ihtimalle CHP 31-32 gibi bir oyu var. Bu İyi Parti'den giden oylar ne kadar kalıcı onu şimdilik bilmiyoruz ama galiba önemli bir kısmı kalıcı olabilir. Dolayısıyla duyuyorsunuz değil mi beni?
Evet evet. Bu arada ben de şeyi ekleyeyim, yani tam Ankara'da çok büyük bir rekor denebilecek bir şeyle 30 puanlık bir fark attı Mansur Yavaş Turgut Altınok'a, yani Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. İstanbul'da da 11 puana yakın bir fark oldu, o da bir rekor sayılabilirdi.
Evet. Tabii bunda Ankara'da DEM seçmeninin ya da eski HDP seçmeninin katkısı tabii çok önemli değil. Orada bir de aday, yani karşısına da öyle bir aday çıkartmışlar ki maşallah Ankara'yı bu açıklıyor tabii. İstanbul'da ama önemli. Yani uzun lafın kısası AKP'yi de hemen hızla söylersem hemen hemen eşit oyları dedim ama şuna çok bu aynı seçmen demek değil. Şunu özellikle vurgulayayım, MHP'nin %10'dan %5'e düşmesi de bence kalıcı değil. Burada da stratejik oy önemli oldu. Yani AKP'nin aslında yeniden Refah Partisi'ne ciddi miktarda seçmen verdiği çok açık gözüküyor. Belki 3-4 puan en az. Bu kalıcı gibi duruyor. Hatta yeniden Refah Partisi bence oylarını gelecek milletvekili seçiminde daha da arttırabilir parti olarak. Ama MHP'de bir miktar geri gidecektir. Dolayısıyla bir miktar değil, belki 5 puan geri gidecek tekrar MHP'ye. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi böyle %30'ların biraz üstünde bence yarışacaklar. Yani birinci partinin kimin olacağı da hiç artık önemi yok. Çünkü bu sonuçlar, açıkça bu seçim gösterdi ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hegemonyası bitti. Bu zaten geçen seçimde de aslında bitmişti. %35'e düştüklerinde tek başlarına mecliste çoğunluğu sağlayamamışlardı ama örtük bir koalisyon var malum. İttifak var. MHP destekliyor her halükarda. Onun için onunla çoğunluğu sağlayabilmişlerdi. Artık bu da bence olanaksız. Bir dahaki seçim için.
Şimdi evet, tabii, pardon bir de evet. Şeyi ekleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir asabiyet durumu da gözüküyor olabilir. Bu düşüşten evet. Dolayı. Çünkü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmış MHP'lilerin itirazı üzerine ama yani Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin açıkladığı videoda da görülüyor. Hakime resmen küfrettiği anlar var Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili.
Çok tehlikeli bir parti tabii. Şimdi ama evet. Esas adalet...
Evet, bana gayet normal geldi bu arada Mert Bey onun bu küfür.
Hakime küfretmek öyle mi?
Hayır, MHP içerisinden böyle bir şey olması.
Evet.
Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Şimdi bu tablo tabii Erdoğan'ı çok zor ikilemlerle, çok esaslı ikilemlerle karşı karşıya bıraktı. Evet. Hem ekonomide hem siyasette. Tabii evet, zaten
tam onu sormak istiyorum.
Siyaset çok iç içe gidiyor. ama ekonomiden başlayacak olursak, şimdi hesabı tabii bunu değiştirmedi. Bu yenilgiye rağmen önce enflasyonu bırakayım, Mehmet Şimşek devam etsin, bu destek anlaşılan devam edecek, vaat ediyor 2 yılda şey enflasyon hiç olmazsa makul bir seviyeye %10 civarına düşürme vaadinde bulundu. Bunu yapsın. Sonra bana 2 yıl kalıyor. Ben bu 2 yılda tekrar işte gerekirse ekonomide gaza basarım. Enflasyon zaten enflasyon düşünce faizler de düşmüş olacak. İşte sağa sola paralarını da saçarım 2017'de yaptığı gibi referandum için. Ben tekrar bu durumu toparlarım. Ekonomideki planı bu. Fakat bu planla ilgili tabii bir önemli sorun çıktı. Erdoğan'ın bunu beklemediği için bu yerel seçimde bu yenilgiyi, büyük yenilgiyi kapısında anayasayı da değiştirme vardı. İşte bunu esas amaç yeniden aday olabilmenin yolunu açmak. Bunun için anayasayı değiştirmek gerekiyor. Ondan sonra bunu tabii artık bundan sonra bu tablo karşısında yapması imkansız. Geriye bir tek şey kaldı. Elinde olanak var. O da erken seçim. Bir yıl önceden yaparsa anayasada da anlamsız bir hüküm koydular. Diyor ki o zaman sayılmaz diyor şey Cumhurbaşkanlığı süresi. Yani tekrar aday olabilir diyor. Şimdi o zaman 3 yıl kalıyor seçimlere. Yani bu 2027'de o zaman yapmak zorunda bahar ayında. Seçimi, genel seçimi ve başkanlık seçimini tabii ki.
Seyfettin Bey.
Ekonomik program yani düşündüğü kafasındaki plana göre hem enflasyonu indir ki onun da ne kadar başarılı bir şekilde ve çok ciddi kemer sıkılmadan nasıl %10'lara 2 yılda düşürülecek o da büyük bir soru işareti. Ama artı geriye sadece bir yıl kalıyor. Yani bence orada işte çok ciddi bir ikilemle karşı karşıya.
Seyfettin Bey, peki bu politikalarını, bu sizin bahsettiğiniz politikayı değiştirme sizce ihtimali var mı? Mesela dün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum çok ilginç bir açıklama yaptı. Van'la ilgili bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu
aynen,
Van süreci...
Aynen, oraya geliyorum.
Neoliberalizm eleştirisi getiriyor da o yüzden.
Şimdi o zaman belki de tüm sistemi yeniden düşünmesi lazım. Çünkü şu tehditle şimdilikte karşı karşıya, bir kendisi zaten aday olamazsa, yani sonuna kadar giderse şeyin sürenin yani ekonomiyi ne kadar toparlayabilecek, ne olacak onu şu anda kestirmek zor ama başkanlığı hele İmamoğlu karşısına çıktığı zaman başkanlığı kazanma ihtimali de şimdilik çok düştü, onu görüyor. Dolayısıyla acaba ben her şeye rağmen iktidarda olmalıyım. İktidarda olabilmem için artık bu sistemde çok büyük risk ortaya çıktı. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bu muazzam yetkilerle İmamoğlu karşısında Cumhurbaşkanı olmuş. Bu da bir hiç. Milletvekili bile değil. Yani bunu göze herhalde göze alamayacak. Hesapları ben nasıl olsa gene kazanırım diye mi yapacak? Yoksa bu ciddi riski görüp acaba siyasette değişikliklere mi gidecek? Özellikle ittifak değişikliğine, hatta sistem değişikliğine. Şimdi burada Van hakikaten çok önemli bir sinyal oldu. Merakla bekliyorduk. Sadece Yüksek Seçim Kurulu bu kadar hızlı hareket edip bu rezalete son vermesi herhalde değil mi? Müthiş bir şey, kuruma sahibiz, demokrat tahammül edemedi. Yüksek Seçim Kurulu hemen devreye girdi ve rezalete son verdi. Herhalde böyle olmadı.
Evet.
Peki Erdoğan'ın talimatıyla bu iş yapıldı. Kaldı ki buna dair çok önemli bir sinyal var. AKP sözcüsü, ismini unuttum ya, yönetimden birisi, başkan yardımcısı mı acaba? Cinnet dedi dün haberlerde. Cinnete son verildi Van'da dedi.
Sonra geri çekti o açıklamayı.
Öyle mi?
Evet, yani ama sildi. Çıktı bir kere ağızdan.
Ağızdan. Evet.
Yani
daha doğrusu klavyeden
bu da
çıkmış.
Aslında, bu da işte bu ikilemleri gösteriyor. Çünkü bu Van'daki operasyon bence derin devletin operasyonuydu. Nasıl askerleri yıldılar? Ağrı'da çok açıkça gördük o videoyu, herhalde Açık Radyo dinleyicileri de izlemiştir. Yani tam bir rezaletti. Evet. Kimi evet, hani 100 tane asker yazmışlar.
Bu arada Seyfettin Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir defa konuştu. Çok sert aslında konuştu. Yani az evvel muhtemelen hani ifadesini geri çektim dedim ya. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sebebiyledir. Çünkü şöyle söylemişti. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacak demiş. Ve hiç bu YSK vesaire şeylerine değinmeden bu açıklamayı yapmış Erdoğan.
Sonra mı oldu bu açıklamadan sonra mı YSK iptal etti?
Bunun zamanlamasını son, bilemiyorum.
Ama bu Cumhurbaşkanı'nınki
daha evet, Mazbata'nın Arvas'a verme kararının ardından Kürt illerinde başlayan direnişi hedef aldı bu, diye vermişler haberde.
Bu çok geç işte, bir saatte bence yapılmış
bu, bunlar tamamen bu dediğim vahim ikilemin karşı karşıya, Erdoğan'ın karşı karşıya olduğu siyasetteki ikilemin tezahürleri. Ne yapacağını şu anda bilmiyor. MHP ile bu açıklama MHP'ye, ya merak etme, ben görüşlerimden vazgeçmedim, senden vazgeçmedim. Bu şeyle mücadele edeceğim. Kürtlerle, onu ben kısaca söylüyorum, tabii doğru bir şey değil, ifade değil. Partisiyle her neyse. Ama öbür taraftan da bal gibi şeyi iptal etti. Hem de büyük bir süratle bu rezaleti. Ardından başka bir şey daha var. Tabii kayyum acaba ne olacak? Şimdi bu da bir test. Önemli bir test. Fakat onunla da ilgili Hüseyin Çelik bir demeç vermiş. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi. Gördük diyor kayyum siyasetinin ve sonuçlarını diyor.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı danışmanı da öyle diyor.
AKP'deki ya da Erdoğan'ın görüşünü benzer bir görüşü ifade ediyor. Ondan emin değiliz. Ama bu testlere bakacağız. Selahattin Demirtaş hapiste kalmaya devam edecek mi? Osman Kavala kalmaya devam edecek mi? Şimdi bütün bunlara tabii Erdoğan 24 saat 48 saat içinde strateji değiştiremez siyasette, ama büyük bir ihtimalle bunu düşünmeye başlayacaklar. Sistem konusunda da daha esaslı bir şey, T24'te Ali D. Ulusoy bir ilginç şey attı ortaya, iddia attı ortaya. Diyor ki Ali Ulusoy şeyin profesörü, Ankara Hukuk Fakültesi'nde kamu hukuku profesörü, diyor ki şimdi diyor Erdoğan büyük bir risklerle karşıya, biraz önce söylediğim tablodan dolayı, yani oy tablosundan dolayı artık MHP ile bile yetmeyecek mecliste. Hadi diyelim ki ucundan başkan seçildi mecliste, artık çoğunluğu alamaz bu oy dağılımı karşısında. MHP ile bile şimdi o zaman acaba zararın neresinden dönsek kârdır deyip, yani ben gene de iktidar olma şansını yüksek tutmam için parlamenter sisteme döneyim. Şimdi buna tabii böyle bir tasavvur yaparsa anayasa değiştiği olur. Ha, o arada kendisi de içine bir şeyler sokuşturabilir kendiliğini. O ayrı bir konu, ama o zaman bu mümkün. Neden bunu yapar? Çünkü hala birinci parti olabilir, meclisten seçimlerden birinci parti olarak çıkabilir. Mecliste de 10, 20, 30 milletvekili daha fazla CHP'den çıkartabilir. Bu mümkün. O zaman başbakanlıkta kendisine hükümeti koruma görevi kendisine verilecektir. Zaten ki ya da kendi kendine verecek herhalde. Çünkü Cumhurbaşkanı malum verir bunu. Bu Cumhurbaşkanı olarak işte seçimden sonra rejim değişmiş, sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Her neyse nasıl olacağını bilmiyorum, ama sonuçta parlamenter rejime geri dönebilir. O zaman hala iktidarda olma ihtimalini görüyor olacak. Tabii çok zayıf bir iktidar herhalde olur eğer olabilirse. Şimdi burada da tabii bütün mesele önümüzde en az 3 yıl var. Bu 3 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kazandığı belediyelerde çok iyi bir şey yürütmesi lazım. Başarılı bir siyaset. O açıdan ben çok şanslı görüyorum. Özellikle kadın adaylara bu kadar önem vermesi, bu genç kadınların pek çok ilçeyi kazanması hakikaten birkaç tane de il var. Hem gurur verici doğrusu hem sevindirici. Tebrik ediyorum bu açıdan CHP'yi. Ama tabii bunların başarılı bir şey yürütmesi lazım. Öyle bir umut var. Yani 89'un sonrasının kesinlikle tekrarlanmaması lazım. Ama bu yetmez tabii. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'de nasıl bir ittifak siyaseti bütün. Özellikle DEM'le. Şimdi bu Van konusundaki hızlı tepki de bence bu da umut verici oldu. Ama hala Cumhuriyet Halk Partisi de unutmayalım. Homojen bir parti değil. Hele İç Ege'de İYİ Parti seçmeninin, yani bir önceki seçimde İYİ Parti'ye oy vermiş seçmenin CHP'ye dönmüş olması tabii iyi, kazandı İç Ege'yi. Ama öbür taraftan da bu seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gene bir kısım seçmen kitlesi nasıl bakacak yeni ittifaklara, yeni dayanışmalara, bunları da bilmiyoruz. Soru işaretleri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimine tabii büyük bir görev düşüyor bu açıdan.
Evet, yeni ben... çok özür dilerim, seçmenin davranışları yani bir kenara dursun. Özgür Özel seçildikten hemen sonra ertesi gün ilk yaptığı iş Bolu Belediye Başkanı'nı partiye geri almak oldu. Bir de kardeşim dedi. Yani CHP içerisindeki homojen olmama durumunun en iyi örneği diye düşünüyorum. Kendisi göçmen düşmanı, alenen ırkçı açıklamalar yapan bir kişiydi ki gene kazandı.
Kütahya yani sonra işte bilmem ne evrildi çevrildi. Afyon. Afyon'daki Cumhuriyet Halk Partisi adayı kazandı zaten. Yani tamam bravo ama hiç hoş değildi yapılan açıklama. Mesela İmamoğlu ona anında tepki verdi ama Özgür Özel işte kişi epey yumuşatmak için gayret gösterdi. Öyle de yaptı.
Evet yani sonuç olarak şeyin...
Hiç kolay değil ama en başta tabii Erdoğan için hiç kolay değil mesela.
Aynen. Evet ve Selahattin Demirtaş aslında salı günü daha mazbatanın ikinci seçilene verilmesinin ardından Selahattin Demirtaş'ın açıklamasından da bahsetmek lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum. Seçim gecesi halkın iradesine saygı duyacağınızı ve mesajı aldığınızı belirtmiştiniz. Van'da yaşananlar sizin bu mesajlarınızla uyumlu değil maalesef. Halkın iradesine saygı duymak bu şekilde olmaz. Bunu halk da hak da kabul etmez. Bu gidişata daha en başından dur demenizi bekliyoruz. Tüm sorunların diyalog ve karşılıklı güven çerçevesinde çözümüne dönük iradeyi boşa çıkaran bu hukuksuz girişime ülkenin cumhurbaşkanı olarak dur demenizi bekliyoruz demişti.
Bence dur dedi. İşte. Yani evet. Önemli sinyal bu. Evet. Ama dur dedikten evet. Sonra da MHP bu sefer şarlayacak. Ona da dönüyor. İki cumhurbaşkanı olarak da tabii bir anlamda oradaki isyanı görmezden gelmesi mümkün değil. Ona dair de sert bir demeç veriyor. Hem öyle hem böyle. Bakalım mı yani bu bütün 3 yıl boyunca böyle yürütemez bu iş.
Evet yani bir şey daha ilave ettiğimizin ne? Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatayı tekrar DEM Parti adayına vermesinden sonra AKP'nin en önemli koltuklarından birinde, yani biraz önce sözünü ettiğiniz ikiniz de Özdeş de sen de siyasi ve hukuki işler başkanlığı görevinde bulunan isim Hayati Yazıcı da şöyle bir tweet atıyor. Ben Murat Sabuncu'nun yazısından derledim bunu. Van ilimizdeki belediye başkanı seçimiyle ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumunu Yüksek Seçim Kurulu verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum. Ama böyle çok bir önceki tweetiyle Erdoğan'la yapılan MYK'daki toplantı ve fotoğraf olan Yazıcı'nın YSK kararını övmesini taşıdığı kurumsal titri de düşünerek bireysel bir tutum olarak okumak mantıklı mı diye düşünürken tweet silindi. ya da yazıcıya bir güç sildirdi diye yazmış Murat Sabuncu T24'teki yazısının. Tam bu konuştuğumuz şeyler yani çok
evet,
tuhaf.
Evet, tabii. Yani büyük şeyler geçirecek, tereddütler geçirecek şimdi AKP. Tabii bekleyecek. Belki aceleye gerek yok. Yani bu şey böyle devam edecek ama bir süre. Fakat seçim yaklaştıkça ve ekonomideki tablo netleştikçe, yani bir başarılı mı, hızla enflasyon düşüyor, fazla da eziyet çekmiyor, kemerler öyle çok fazla sıkılmamış, dolayısıyla tamam, önünde daha mesafe var, tekrar seçim öncesi gaza basar, kazanacağını düşünür, gene anketler yaptıracaklardır, kaybettikleri oyları geri alırlar, öyle umarlar. Bu bir senaryo, o zaman başka türlü hareket edebilir ya da hakikaten bir beklediği gibi gitmiyor, enflasyonla mücadele, kemerler aşılı sıkılmaya başlandı, bu gidişat hiç iyi değil, kesin kaybedecek, sadece parlamentoda MHP desteğine rağmen çoğunluk sağlayamayacaklar, artı cumhurbaşkanlığı, en önemlisi cumhurbaşkanlığını kaybedecek büyük ihtimalle. Şimdi burada o zaman da sistem değişikliği için ciddi bir yeniden kartları karması lazım. Yani MHP'yi gözden çıkartacak. Çok açık, başka türlü yapamaz. Ya yeniden Refah Partisi'yle anlaşmaya gidecek. Artı DEM ve CHP'ye diyecek, işte gelin tamam parlamenter sistem istiyorsunuz, yapalım parlamenter sistem diyecek. Bu
evet, çok çok ilginç, kritik bir dönemdeyiz yani. Peki aynen, bence burada öyle bitirelim, sonuna geldik sürenin, ama bunu çok önemli, birçok dalı budağı olan bir konuyu konuşmaya devam edeceğiz tabi.
Aynen.
Çok teşekkürler Seyfettin.
Rica ederim, iyi yayınlar.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.